Ayrım 2.
Bu ilk odadan dilde bir karşılığı bulunmayan ama pansiyon kokusu diye adlandırılması gereken bir koku yayılır. Kapalılık, küflenmişlik, acılaşmışlık kokar. Üşütür adamı. Buruna nemli gelir, giysilere işler. Yemek kokuları sinmiştir her yana. Pis pis mutfak kokar. Düşkünler yurdu kokar. Genç yaşlı her pansiyonerin nezleli havasından buraya katılan mide bulandırıcı temel öğeleri ölçmek için bir yol bulunsaydı, bu oda belki o zaman betimlenebilirdi. Ama bu dümdüz çirkinliklere bakmayın siz. Bu salonu bitişiğindeki yemek odasıyla karşılaştırırsanız, onu yüksek çevreden bir kadının odası kadar zevkli ve hoş kokulu bulursunuz. Baştan başa tahta kaplamalı olan bu oda, bir zamanlar tek bir renge boyanmışken, bugün belirsiz bir renk almış, üzerini örten kir tabakaları tuhaf resimler çizmiştir. İki yanında yapışkan büfeler, bunların üzerinde de kenarları diş diş donuk sürahiler, maden peçete halkaları, turne işi kalın porselenden mavi kenarlı tabak yığınları vardır. Bir köşede göz göz bir kutu, numaralı gözlerde de her pansiyonerin yemek ya da şarap lekelerine batmış peçeteleri durur. Şu kırılıp bozulmak bilmeyen, her yandan atılmış olan Incurable'daki uygarlık kalıntıları gibi eşyalar görürsünüz burada. İyileşmez hastaların, kötürümlerin ve düşkünlerin alındığı hastanelere verilmiş ad. Örneğin yağmur yağınca içinden biri Fransiskan papazı çıkan bir barometre, hepsi de yaldız çizgili, kara ve cilalı tahta çerçeveli, insanda iştah bırakmayan, tiksindirici gravürleri, bakır kakmalı, bağdan bir saat çerçevesi, yeşil bir soba, tozlarıyla yağları birbirine karışmış, argan gaz lambaları, yemekten yemeğe gelen şakacı bir müşterinin parmağını sivri bir kama gibi kullanarak üzerine adını yazmasına el verecek derecede kirli bir muşambayla kaplı bir uzun masa, topal iskemleler, hiçbir zaman kaybolmayıp açılan yürekler acısı hasır paspaslar, sonra delikleri kırılmış, menteşeleri sökülmüş, tahtaları kömürleşmiş zavallı ayak tandırları. Bu eşyaların ne kadar eski, ne kadar çatlak, çürük, titrek, erimiş, kolsuz, kör, sakat ve can çekişir durumda bulunduğunu açıklamak için aceleci insanların bağışlamayacakları ve öyküye duyulan ilgiyi azaltacak betimlemelere girişmek gerekirdi. Kırmızı döşeme taşları ovma ya da boyama sonucu oluşmuş vadilerde doludur. Kısacası, şiirsiz bir yoksulluk egemendir burada. Çirkef değil, lekelerle, deliklerle, paçavralarla değil, saçak saçak bir çürümüşlükle belirlenen, tutumlu, özenli, lif lif olmuş bir yoksulluk. Sabahın 7'sine doğru, Madame Wauquiez'in kedisinin hanımının önünden gelip büfelerin üzerine sıçradığı, ağızları tabaklarla kapatılmış birkaç çanağın içindeki sütün kokusunu alarak sabah mırmırına başladığı sırada bu oda parıltısının en yüksek noktasındadır. Az sonra bir yanından iyi oturtulmamış bir takma saç parçası çıkan tül başlığıyla dul kadın görünür. Buruşuk terliklerini sürükleyerek ilerler. Yaşlı ve dolgun yüzü, küçük tombul elleri, bir kilise faresi gibi semiz bedeni, bir o yana, bir bu yana yalpa vuran, fazlasıyla dolgun göğsü, ılık ve pis kokulu havasını hiç midesi bulanmadan ciğerlerine çektiği, her yanından mutsuzluk sızan bu kurgu yuvası odayla tam bir uyum içindedir. Olsa olsa, güzün ilk donları kadar taze yüzü, anlatımı bir saniye içinde oyuncu kızlara salık verilen gülümsemeden tefecinin acı surat asmasına geçiveren kırışık gözleri, kısacası tüm varlığı bu pansiyonu açıklar. Pansiyon da tam onun gibi bir insan ister. Zindan gardiyansız olmaz. Birini tasarladınız mı, ötekini de tasarlamak zorundasınız. Nasıl tüfüs bir hastanenin yayıntılarının sonucuysa, bu ufak tefek kadının soluk tombulluğu da bu yaşamın ürünüdür. Eski bir giysiden bozma ilk eteğinden daha uzun olan ve yer yer delinmiş kumaşının aralıklarından pamukları çıkan etekliği, salonu, yemek odasını, küçük bahçeyi özetler. Mutfağa haber verir, müşterilerinin nasıl olduklarını önceden sezdirir. Bu kadın geldi mi, görünüm tamamlanmış demektir. Şöyle böyle 50 yaşlarında bulunan Madame Vauquer, kara günler görmüş bütün kadınlara benzer. Daha çok para koparabilmek için yerli yersiz dikleşi veren, öte yandan yazgısını yumuşatmak için her şeyi yapmaya, George ya da Pişgün'ün hala ele verilebilecek durumda olsa, birinci konsül olan Napolyon'a karşı suikast hazırlamış, başlarına büyük ödüller konulmuş, polisin uzun aramalarından sonra ele geçmiş iki ünlü kişi. Hala ele verebilecek durumda olsa, George ya da Pişgü'yü bile ele vermeye hazır bir çöpçatan kadının donuk gözleri vardır onda. Bununla birlikte aslında iyi kadındır. Pansiyonerler böyle söylerler. Onun da kendileri gibi inleyip öksürdüğünü işittikçe parasız olduğunu sanırlar. Monsieur Vauquer'in neyin nesiydi? Hiçbir açıklama yapmazdı ölmüş kocası konusunda. Servetini nasıl yitirmişti? Kara günlerde diye yanıtladı. Adamcağız kendisine hiç de iyi davranmamış, bıraka bıraka ağlasın diye gözlerini, oturup geçinsin diye bu evi, bir de hiçbir talihsizliğe acımama hakkını bırakmıştı. Çünkü kendi söylediğine göre Madame Vauquer çekilebilecek bütün acıları çekmişti. Aşçı şişko Sylvie, hanımının dolaştığını işitir işitmez yatılı pansiyonerlerin kahvaltısını hazırlamaya başlardı. Genellikle yatısızlar ayda 30 frank tutan akşam yemeğine abone olurlardı. Bu öykünün başladığı dönemde yatılı pansiyonerler 7 kişiydi. Evin en iyi 2 dairesi 1. kattaydı. Madame Vauquer bunların o kadar iyi olmayanında kalır, ötekinde bir ordu levazım şefinden dul kalma Madame Couture otururdu. Yanında da Victorine Taillefer adında çok genç bir kız kalırdı. Madame Couture analık ederdi ona. Bu iki hanımın pansiyon ücreti 1800 frankı bulurdu. İkinci kattaki iki dairenin birinde Pore adında bir yaşlı adam, ötekinde ise eski bir tüccar olduğunu söyleyen, kara bir peruka taşıyıp favorilerini boyayan Monsieur Vautrin adında 40 yaşlarında bir adam kalırdı. Üçüncü katta 4 oda vardı. Bunlardan biri Mademoiselle Michon adında bir yaşlı kıza, biri de kendisine Goryo Baba denilmesine ses çıkarmayan eski bir şehriye makarna ve nişasta yapımcısına kiralanmıştı. Öbür ikisi ise göçmen kuşlara, Goryo Baba ve Mademoiselle Michon'a gibi yatacak yer ve yiyecek için ayda 45 franktan fazla para vermeyen talihsiz üniversitelilere ayrılmıştı. Ama Madame Vauquer böylelerini pek istemez, bunları ancak daha iyisini bulamayınca alırdı. Fazla ekmek yerlerdi. O sırada bu iki odadan birinde Angoulême dolaylarından Paris'e hukuk okumaya gelmiş bir genç adam kalıyordu. Kalabalık ailesi kendisine yılda 1200 frank yollayabilmek için en çetin yoksulluklara boyun eğiyordu. Ama Eugénie de Rastignac, buydu adı, mutsuzluğun baskısıyla çalışmaya alışmış olan, büyüklerinin kendisine bağladığı umudu daha küçük yaşta anlayan, öğrenimlerinin kendilerini nereye kadar götüreceğini önceden hesaplayıp meyvelerini ilk toplayanlar arasına girmek için onu toplumun gelecekteki devinimine uydurarak kendilerine iyi bir gelecek hazırlayan genç adamlardandı. Onun ilginç gözlemleri Paris salonlarında boy göstermedeki ustalığı olmasa bu anlatı böyle gerçek renklerle renklenmeyecekti. Gerçekten de öykümüz bunları onun keskin zekasına, yaratanların da çekenlerin de özenli gizleme çabalarını yenerek tüyler ürpertici durumların gizine erme isteğine borçludur. Bu üçüncü katın üzerinde çamaşır sevilen bir tavan arasıyla iki çatı odası vardı. Bunlarda da Christophe adındaki ayak uşağıyla aşçı şişko Sylvie yatardı. Yatılı 7 pansiyonerden başka hepsi de akşam yemeğine abone olan 7 8 hukuk ya da tıp öğrencisiyle bu semtte kalan 2-3 gedikli müşterisi bulunurdu Madame Vauquet'in. Akşam yemeğinde 18 kişi olurdu. 20 kişi de sığdırılabilirdi ama sabahları yalnız 7 kiracı bulunur, oluşturdukları topluluk kahvaltı sırasında bir aile görünümü sunardı. Aşağıya terlikle inerler, içli dışlılığın verdiği güvenle konuşur, yatısızların giyimi ve davranışları, önceki akşamın olayları konusunda kişisel gözlemlerini belirtmekten çekinmezlerdi. Bu 7 pansiyoner Madame Vauquet'in şımarık çocuklarıydı. Kendilerine gösterilecek özen ve saygıyı ödedikleri ücretlere göre bir astronom kesinliğiyle ölçerdi. Rastlantının bir araya getirdiği bu insanlar da aynı düşüncenin etkisi altında bulunurlardı. İkinci kattaki 2 kiracı topu topu ayda 72 frank ödüyordu. Ancak Saint-Marcel semtinde Bourbla Salpêtrière arasında görülen bu ucuzluk bu pansiyonerlerin oldukça açık mutsuzluklarının ağırlığı altında bulunduklarını gösterirdi. Yalnız Madame Couture bunun dışında kalırdı. Bu nedenle de bu evin içinin sunduğu görünüm gediklilerinin aynı derecede döküntü kılıklarında yinelenirdi ya. Erkekler renklerinin kestirilmesi başlı başına bir sorun olan redingotlar, kibar semtlerde duvar diplerine atılan eski pabuçlardan farkı olmayan ayakkabılar, iyiden iyiye erimiş çamaşırlar, kala kala ruhu kalmış giysiler giyerlerdi. Kadınların giysileri gününü çoktan doldurmuş, boyanmış, solmuş, eskimiş dantelleri çok onarılmış görmüş, eldivenleri kullanıla kullanıla parlaklaşmış, yakalıkları bozarmış, atkılıkları tiftik tiftik olmuştu. Giysilerinin bu durumda bulunmasına karşılık hemen hepsinin de sapasağlam bedenleri, yaşam fırtınalarına dayanmış bir yapıları vardı. Yüzleri geçmez olmuş paralar gibi silik, soğuk ve sertti. Soluk dudaklarının arasından obur dişler görünürdü. Sona ermiş ya da hala sürüp gitmekte olan dramların varlığını sezdirirdi bu pansiyonerler. Ama ramp ışıkları altında, renkli dekorlar arasında oynanan dramların değil, canlı ve sessiz dramların, yüreği sıcak sıcak yerinden hoplatan, buz gibi soğuk dramların, sürekli dramların varlığını. Yaşlı kız Michon'un yorgun gözleri üzerinde acıma meleğini bile dehşete düşürecek, pirinç telle çevrili yeşil taftadan, kir pas içinde bir siperlik vardı. Püskülleri seyrekleşmişti, ağlamaklı şalının örttüğü bölümler öylesine köşeliydi ki sanki bir iskeleti örterdi. Kadınsı biçimlerini hangi asit eritip bitirmişti? Bir zamanlar güzel olsa gerekti. Kötü alışkanlıklar mı, üzüntü mü? Açgözlülük mü? Çok mu sevmişti? Çöp çatanlık mı etmişti? Yoksa yalnızca bedenini satarak mı geçinmişti? Hazların ayakları dibine atıldığı pervasız bir gençliğin yengilerinin cezasını mı çekiyordu bu görenleri kaçıran yaşlılıkla? Renksiz bakışı insanı dondurur, bir deri bir kemik kalmış yüzü ürkütürdü. Kışa doğru çalılıklarda bağıran bir ağustos böceğinin ötüşünü andıran cırtlak bir sesi vardı. 5 parasız olduğunu sanan çocuklarınca bırakılmış olduğunu söyleyen, sürekli biçimde nezleli bir yaşlı beye baktığını söylerdi. Bu ihtiyar yaşadığı sürece yararlanılmak üzere yılda 1000 frank akar bırakmıştı kendisine. Mirasçılar arasında bir bunu tartışma konusu ederler, ona iftiralar atarlardı. Yüzü tutkuların etkisi altında harap olmuştu. Ama bir aklık, bir ten güzelliği kalıntıları da yok değildi. Bedeninde de bazı güzellik kalıntıları bulunabileceğini düşündürtürdü bunlar. Monsieur Poiret bir tür makineydi. Jardin de Plante'da bir ağaçlık yol boyunca başında eski ve buruşuk bir kasket, elinde güçlükle tuttuğu fil dişi başı sararmış bir baston, neredeyse boş bir pantolonu pek gizleyemeyen redingotunun yapranmış eteklerini, sarhoş bacakları gibi titreyen mavi çoraplı bacaklarını sallaya sallaya, kirli ak yeleğini hindi boynu çevresinde kravatıyla doğru dürüst birleşemeyen, büzülmüş, Kaba, muslinden göğüs dantelini göstere göstere ilerleyişini gören çoğu kimseler, bu Çin görüntüsünün İtalyan bulvarında daldan dala konan Zafe oğullarının soyundan olup olmadığını merak ederdi. Hangi iş onu böyle buruş buruş etmişti? Karikatür olarak çizilince gerçek dışı görünecek sağanımsı yüzünü hangi tutku karartmıştı? Mesleği neydi? Belki de Adalet Bakanlığı'nda cellatların masraf pusulalarını, ana baba katilleri için kara gömlek, kafaların düştüğü sepetlerin kepek, bıçakların ip masraflarını yolladıkları büroda memurdu. Belki de bir mezbaha kapısında tahsildarlık ya da sağlık işleri denetmen yardımcılığı yapmıştı. Kısacası büyük toplum değirmenimizin eşeklerinden olmalıydı bu adam. Bertrand'larını bile tanımayan şu Parisli ratonlardan, La Fontaine'in Maymunla Kedi adlı masalından iki kişi. Bertrand maymun, raton kedidir. Kedi maymuna budalaca hizmet eder. Kamu pisliklerinin, kamu mutsuzluklarının üzerinde döndüğü bir eksendi. Kendilerini gördüğümüz zaman, ne de olsa böyleleri de gerek dediğimiz insanlardan biri olsa gerekti. Güzel Paris ruhsal ve bedensel acılarla sararmış olan bu yüzleri bilmez. Ama Paris gerçek bir okyanustur. İskandil atın isterseniz, derinliğini hiçbir zaman öğrenemezsiniz. Her yanını dolaşın, betimleyin. Dolaşmakta, betimlemekte ne kadar özenli davranırsanız davranın, bu denizin araştırıcıları ne kadar çok, ne kadar istekli olursa olsun, her zaman girilmedik bir yer, bilinmedik bir mağara kalacaktır. Çiçekler, inciler, canavarlar, yazın dalgıçlarının bilmedikleri, işitilmedik bir şey bulunacaktır. Vokya pansiyonu bu görülmedik aykırılıklardan biridir. Pansiyonerler ve gedikliler kitlesiyle çarpıcı bir karşıtlık oluşturan iki kişi vardı burada. Mademoiselle Taillefer, kloroza tutulmuş genç kızlarınkini andıran hastalıklı bir aklıkta olmakla ve sürekli bir hüzün, rahatsız bir duruş, yoksul ve cılız bir görünüşle bu tablonun fonunu oluşturan genel acıya bağlanmakla birlikte, yüzü yaşlılıktan uzak, devinimleri ve sesi canlıydı. Bu genç mutsuzluk yapısına ters düşen bir toprağa dikilip de yaprakları sararmış bir ağaççığı andırırdı. Kızılımsı yüzü, kızıla çalan sarı saçları, fazlasıyla ince beli çağdaş ozanların ortaçağ heykelciklerinde buldukları güzelliği dile getirirdi. Kara noktacıklarla dolu, gri gözleri Hristiyanlara özgü yumuşaklık ve boyun eğmişliği belirtirdi. Parça parça güzeldi. Mutlu olsa çok güzelleşirdi. Tuvalet nasıl kadınların boyasıysa mutluluk da şiirleridir. Bu solgun yüze bir balonun sevinci pembe renklerini yansıtsa, şimdiden hafifçe çökmüş olan bu yanaklar kibar bir yaşamın tatlılıklarıyla kızarsa, bu kederli gözler aşkla canlansa, Victorine en güzel kızlarla boy ölçüşebilirdi. Kadını ikinci kez yaratan şeyden, yani çal çaputtan ve aşk mektuplarından yoksundu. Öyküsü koca bir kitaba konu olabilirdi. Babası bir takım nedenlere dayanarak onu kendi kızı olarak tanımıyor, onun yanına almaya yanaşmayıp kendisine topu topu yılda 600 frank veriyordu. Servetini de olduğu gibi oğluna bırakmak için türlü yollar bulmuştu. Victor'un annesi bir zamanlar uzak bir akrabasının, yani Madame Couture'un evinde umutsuzluk içinde can vermişti. Aynı kadın şimdi anasız kıza da kendi kızı gibi bakıyordu. Yazık ki eski ordu levazım şefinin karısının dulluk aylığından başka hiçbir şeyi yoktu dünyada. Kendisi ölürse bu körpe, beş parası zavallı kız dünyada yapayalnız kalacaktı. Kadıncağız hiç olmazsa Victor'u dindar yapmak istiyor, her pazar ayine, her 15 günde bir de günah çıkarmaya götürüyordu. Hakkı vardı, babasını seven, annesini bağışlattırmak için her yıl evinin yolunu tutan ama gene her yıl şaşmaz bir biçimde baba evinin kapısında kalan bu yatsınmış çocuğa bir gelecek sunan bir şey varsa o da dinsel duygulardı. Biricik aracısı kardeşi de 4 yıldır bir kez olsun kendisini görmeye gelmemişti. hiçbir yardımda da bulunmuyordu. Babasının gözlerini açması, kardeşinin yüreğini yumuşatması için Tanrı'ya yalvarıyor, kendilerini suçlamadan ikisi için de dua ediyordu. Madame Couture'le Madame Woke bu vahşi davranışı nitelemek için küfür sözlüğünde yeterince sözcük bulamıyorlardı. Onlar bu alçak milyonere lanetler yağdırdıkları zaman Victor'in acı çığlığı hala aşkı dile getiren yaralı yaban güvercinin ötüşünü andıran yumuşak sözler ederdi. Eugène de Rastignac'ın yüzü tam bir güneyli yüzüydü. Rengi ak, saçları kara, gözleri maviydi. Yapısı, davranışları, duruşu, ilk eğitimi yalnızca zevkli geleneklere dayanmış bir soylu aile çocuğunu belli ederdi. Giysilerinin üzerine titrer, önce geçen yıldan kalmış olanları eskitirdi. Ya da arada sırada şık bir delikanlı gibi çıkmasını da bilirdi. Genellikle eski bir redingot, kötü bir yelek giyer, şu kara, berbat, yıpranmış, kötü bağlanmış kravatını takar, bunlara uygun bir pantolon ve pençeleri yenilenmiş postallarla dolaşırdı. Vautrin, şu 40 yaşlarındaki favorileri boyanmış adam, bu iki kişiyle ötekiler arasında bir geçiş sağlardı. Halkın, işte bıçkının biri dediği insanlardandı. Geniş omuzları, çok gelişmiş bir göğsü, belirgin kasları, parmaklarının üstünde sık ve kıpkızıl kıllar bulunan kalın ve köşeli elleri vardı. Zamanından önce belirmiş kırışıklıklardan çizgi çizgi olmuş yüzü bir takım sertlik belirtileri sunar ama yumuşak ve dost tavırları bunları yalanlardı. Taşkın neşesiyle uyum durumunda olan baritonla bas arası sesi oldukça beğenilirdi. Hatırsever ve güler yüzlüydü. Bir kilit mi bozuldu? Hemen söker, meremet eder, yağlar, düzeltir, takar. Bilirim bu işleri derdi. Her şeyi bilirdi zaten. Gemileri, denizi, Fransa'yı, dış ülkeleri, iş dünyasını, insanları, olayları, yasaları, otelleri ve hapishaneleri. Biri fazla dert yanacak oldu mu, yardıma hazır olduğunu bildirirdi hemen. Birkaç kez Madame Woke ve kimi pansiyonerlere borç vermişti. Ama iyilikte bulunduğu kimseler onun parasını geri vermektense ölmeyi yey tutarlardı. Öyle ya, babacan görünüşlü olmakla birlikte derin ve kararlı bakışı insanın ödünü koparırdı. Tükürüğünü öyle bir fırlatışı vardı ki şaşmaz bir soğukkanlılığı belirtirdi. Kararsız bir durumdan sıyrılmak için cana kıymaktan bile çekinmesi gerekti. Sert bir yargıç gibi gözleri bütün sorunların, bütün bilinçlerin, bütün duyguların cenevine işlerdi sanki. Her zaman kahvaltıdan sonra çıkar, akşam yemeğine gelir, sonra gene çıkar, gece yarısına doğru döner, kapıyı Madame Woke'nin verdiği bir maymuncukla açardı. Bir o yararlanırdı bu kayırmadan. Bu nedenle de çok iyi davranırdı dul kadına. Beline sarılır, ana derdi. Ama karşısındaki bu dal kavukluğu pek anlamazdı. Bu işin hala kolay olduğunu sanırdı kadıncağız. Oysa bu ağır çemberi saracak kadar uzun kollar bir Vautrin'de vardı. Bu özelliği de yemek sonunda içtiği Gloria için, alkollü kahve için her ay cömertçe 15 frank ödemesiydi.